Merhaba, Bir Kadına hoş geldiniz. Bugün yıllarını Boğaziçi Üniversitesi'ne vermiş bir kadınla birlikteyim. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Lale Akarun bizimle birlikte. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
Teşekkür ederim. Yani işte hallice diyeyim, tatsız bir şeyden geldim. Yine öğlen okula gittim. Okula yine çevik kuvvet gelmişti durup dururken. Onun için çok tatsız bir ruh halindeyim aslında. İnşallah konuşurken bunları unutacağımı düşünüyorum.
Umuyoruz hocam. Tabii Boğaziçi Üniversitesi'nin sizin için önemini, anlamını, Boğaziçi'nin şu anda içinden geçtiği dönemi de sormak isterim size. Kısaca duygularınızı ve fikirlerinizi bizimle paylaşmanızı isteyeceğim ama önce sizin hayatınıza odaklanmak istiyoruz tabii ki. Genel olarak dediniz hani Boğaziçi Üniversitesi'ne dair özel bir süreçten geçiyor Boğaziçi Üniversitesi. Aslında belki tam olarak bütün ülke belki özel bir süreçten geçiyor desek yanılmış olmayız herhalde. Ama dediğim gibi bugün sizin gibi değerli bir hocamızı bir kadın programında ağırlama fırsatı bulmuşken bu yolculuk dünden bugüne nasıl gelişti? Siz bugünlere nasıl geldiniz? Merak ediyoruz. Onları da öğrenmek istiyoruz Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananların dışında. Hocam Ankara'da doğdunuz. Çocukluğunuz da Ankara'da geçti. Nasıl bir ailede büyüdünüz? Nasıl bir çocukluk tarif edersiniz?
Ben mühendis bir ailede büyüdüm. Ben de mühendisim. Annem babam da mühendisti. İkisi de İTÜ mezunuydu. Babam inşaat mühendisi, annem mimardı. Tek çocuktum ben. Dolayısıyla işte hep annemle ve babamla çok yakın bir aileydik. Babamın görevi dolayısıyla inşaat mühendisi olarak baraj mühendisiydi ve işte Türkiye'deki barajların yapımından sorumluydu. Devamlı şantiyeye giderdi. Giderken bizi de götürürdü. İlkokul öncesi dönemde hep beraber giderdik. Onun için çok gezdim. Türkiye'nin her yerini hemen hemen gördüm denebilir. Böyle bir oyun var. Sosyal medyada şu anda gezdiğiniz, gittiğiniz, gördüğünüz yerleri işaretliyorsunuz. Ben işaretledim. Bayağı 10-12 il var görmediğim. Bir tek onlar kalmış. Onun dışında hemen hemen her yere gittim.
Ne güzel.
Annem şeyi çok severdi. Şimdi trekking dediğimiz işte yürüyüş yapmayı, dere içlerinde, işte patikalarda, keçi yollarında yürüyüşler yapmayı çok severdi. Onunla birlikte ben de işte hep gezerdim dağ tepe. Yani şantiyeler genelde çok her yerden uzak yerlerde oluyor. İşte dağlarda, şeylerde, köylerde. Tabii bu bahsettiğim 1960-70 seneleri Türkiye'nin çok daha az gelişmiş olduğu, yani şey olarak çok bakir olduğu, doğasının çok bakir olduğu, daha kırsal yaşamın daha yaygın olduğu dönemler. O dönemlerde Türkiye'yi görmüş olduğum için, işte her tarafını görmüş olduğum için çok şanslıyım ve bu bana bir doğal hayata karşı büyük bir sevgi aşıladı. Aynı zamanda da annemin ailesi Ankaralı. Ankara'nın Ayaş diye bir yeri vardır. Çok güzel meyvesi, sebzesiyle bilinir. Orada bağları vardı ailenin, yakınlarımızın. O bağlara giderdik. Yani böyle köy çocukları gibi ben de derelerde oynamayı, işte ağaçlara çıkıp meyve toplamayı öğrendim. Çok severim yani. Şimdi hala yürüyüş yaptığım zaman İstanbul'da bile işte nerede erik ağacı var, nerede dut ağacı var, nerede böğürtlen çalısı var, kuşburnu var. Yürüdüğüm yollarda devamlı bir şeyler bulur, onları Ağaca çıkarım ya da işte çalılardan toplarım. Toprakla uğraşmayı severim. Bunlar çocukluğumdan bana, işte çocukluğumda annemin babamın bana aşıladığı şeyler herhalde. Şimdi de bahçeyle uğraşmayı çok severim. Çocukluğum yani Ankara'da, kentte geçmiş olsa da hem işte kırlara çıkma, işte bağ bahçeye gitme, böyle şeyleri yaşadım. Onun için çok şanslıyım.
Evet hocam, Ankara Fen Lisesi mezunusunuz aynı zamanda. Sayılarla aranız herhalde, anne baba mühendis, çocukken de iyiymiş.
Evet. Evet, yani işte mühendislik şeysi. Ankara Fen Lisesi yatılı okuldu. Yani şimdi Ankara'da olmasına rağmen bütün öğrencileri o zaman yatılı okurdu. Dolayısıyla ortaokulu bitirdikten sonra lisede yatılı okudum. Çok küçük ve çok çok iyi kaliteli. Yani devlet okullarında okudum. Hep ilkokul, daha sonra Anadolu Lisesi'nde ortaokul okudum. Ankara Fen Lisesi keza. Çok kaliteli bir eğitim vardı. Hem müfredatı çok iyiydi, hocaları çok iyiydi. Ve de tabii ki en önemlisi, o zaman yani şeyde bütün Türkiye'deki tek fen lisesi olduğu için Türkiye'nin her yerinden öğrenciler gelirdi. Her Türkiye'nin her yerinden seçilmiş, işte tek bir sınavla seçilmiş iyi öğrencilerle birlikte okumak çok büyük bir ayrıcalık. Yani sadece şey de değil, yani hani iyi öğrenciler olduğu zaman tabii çok daha öğretmenler de seviyeyi yükseltebiliyor. O büyük bir ayrıcalık. Ama onun dışında tabii Türkiye'nin her tarafından gelmiş yani öğrencilerle birlikte ve yatılı olarak okumak da çok büyük bir ayrıcalık. Bu sayede çok yani hala devam ettirdiğim çok sıkı arkadaşlık bağları la bağlı olduğum bir grup arkadaşım var. Çok özel insanlar. Fen Lisesi'nde yani hani iyi bir eğitim dışında bir bu arkadaşlık bağları, bir de ekleyebileceğim çok spor yaptım. Çok az sayıda öğrenciydik. Çok küçük sınıflarımız vardı. 24 kişilik sınıflarda okurduk. 24 kişinin de işte diyelim 6 kişisi kız ya da 5 kişisi kız öğrenci. Ama her sınıfın ayrı mesela basketbol takımı vardı. Yani kız basketbol takımı, ayrıca her sınıfın ayrı kız basketbol takımı vardı. Ve biz kendi aramızda sınıflar arası maçlar yapardık devamlı. Herkes oynardı. Yani sadece yetenekli olup işte hani boylu boslu olanlar değil. Herkes oynardı. Çok spor yaptık. Orada hani yatılı okumanın avantajlarından bir tanesi belki. Kocaman güzel bir spor salonumuz vardı. Çok az sayıda öğrenci, bizim koskocaman bir spor salonumuz var ve çok zamanımız var. Çünkü işte yatılı olduğumuz için boş zamanlarımız da var. Ve o boş zamanları spor yaparak da değerlendiriyoruz. Yani hani çok şey odaklı, fen, matematik odaklı işte bir okul olmasına rağmen aynı zamanda da öğrencileri bu tür şeylere de yönlendirirdi. Spor yapardık. Aynı şekilde oranın da bahçeleri vardı. Evimizin küçük bahçeleri vardı. Bahçecilik yapardık. Her sınıfın bahçesi, en güzel bahçe seçilirdi. Güzel bir yatılılık hayatı. Yatılı okumayı çok sevdim. Belki tek çocuk olmanın dezavantajlarını Hani bu şekilde telafi ettim. Çok yakın arkadaşlarım oldu. Oradaki yurt arkadaşlarımla hala beraberim. Hepsiyle görüşüyorum. Bir kısmıyla yani her hafta görüşüyorum. Yani hala en yakın arkadaşlarım.
Hocam bu programı yapmaya başladığımdan beri aslında neredeyse böyle bütün konuklarımın Türkiye'nin eğitim sistemine dair geldiği noktayı anlamamı sağlayacak anıları ve hikayeleri var. Siz böyle anlatınca düşünüyorum Türkiye'nin eğitim sistemi nereden nereye gelmiş, gerçekten gerilemişiz. Şu an herhalde bu imkanlara sahip fen lisesi de olsa bir okul bulmak çok zor Türkiye şartlarında. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü hocam, sonra lisans. İstanbul yolculuğu da sizin için başlamış oldu.
Lisans bilgisayar mühendisliği değil. Şöyle lisedeyken son sınıfa geçtiğim yaz İstanbul'a bir tanıdığımıza gelip Boğaziçi Üniversitesi'ni gördüm. Ve Boğaziçi Üniversitesi'ne işte şeyden Bebek'ten yukarıya doğru koruların işte ağaçların arasından geçerek kampüse çıktım ve kampüse aşık oldum. Muhteşem bir, güzel bir doğa, çok iyi korunmuş bir kampüs, çok özenli binalar, bambaşka bir yer. Ben o anda karar verdim, ben Boğaziçi Üniversitesi'ne geleceğim, burada okuyacağım diye. Yoksa aslında bizim Fen Lisesi'nin, Ankara Fen Lisesi'nin arazisi zaten ODTÜ'ye komşudur. ODTÜ arazisinin içinden alınarak yapılmıştır Ankara Fen Lisesi. Hatta ODTÜ'ye öğrenci yetiştirmek için kurulmuştur Ankara Fen Lisesi. Çoğunlukla oraya gider sahiden. Benim dönemlerimde herkes tıp yazıyordu. Çok öğrenci de tıbba gidiyordu. Ama ben sınıf arkadaşlarımdan ayrı olarak Boğaziçi'nin kampüsünü görmüş olduğum için Boğaziçi Üniversitesi yazdım. Mühendis olmak istediğimi biliyordum. Ne mühendisi olmak istediğime dair çok net bir fikrim yoktu. Şimdiki öğrenciler gibi biz de aynı şekilde muhtemelen, şimdiki öğrenciler de öyle yapıyorlar. En yüksek puanlıyı birinci yazıyorsun, ikinci yüksek puanlıyı ikinci. En yüksek puanlı bölüm o zaman makine mühendisliğiydi. Ben de normal olarak hani makine, elektrik falan diye yazacaktım. Bilgisayar mühendisliği yoktu Boğaziçi Üniversitesi'nde o zaman. Birisi bana dedi ki makine okuma, makinede hiç kız yok, tek başına kalırsın. Ben de tabii bunu yani istemedim öyle bir durum. Elektrik mühendisliği yazdım birinci olarak. Bölüme girdim, bir baktım, tek başıma ben elektrik yine mühendisliğine o sene giren tek kız benmişim. Ama hiç endişe etmeme gerek yokmuş, çünkü yine yurtta kaldığım için Boğaziçi Üniversitesi'nin yurdu, yani o gördüğüm, aşık olduğum binalardan bir tanesi kız yurdu idi. Ve de ben o yurtta kaldım, böyle büyük taş binalar, çok güzel. Kalabalık da odalar, yani şartlar da, yurt şartları çok böyle o kadar da hani harikaydı falan diyemeyeceğim. 20 kişilik bir odada koğuş gibi, ama tabii 20 kişilik oda demek 20 tane çok yakın arkadaşınız oluyor demek. Yine aynı şekilde yurtta kaldığım için çok yakın başka bölümlerden pek çok arkadaşım oldu. Hiç öyle yalnızlık, yani biraz tabii tek kız olmanın bir şeyleri olacak, var. Hani akşamleyin ödev yaparken bana yardım, bir şey sorabileceğim hiç kimse yok yurtta. İkinci birisi yok. Erkekler erkek yurdunda, hepsi birbirlerine bakarak, yardımlaşarak yapıyorlar. Ben tek başıma, ama çok büyük bir sıkıntı çekmedim.
Yüksek lisans Boğaziçi. Bilgisayara yüksek lisansla birlikte mi geçmiş oldunuz hocam?
Hayır, hayır. Hayır, anlatacağım. Şimdi elektrik mühendisliği yüksek lisansı yaptım. Daha sonra TÜBİTAK'tan bir şeydeyken, yüksek lisanstayken asistanlığa başladım. O arada bir sınıf arkadaşımla evlendim. ilginç bir şekilde Ankaralı, Ankara Fen Lisesi'nde de okumuş ama o zamanlar benim hiç tanımadığım ve benimle birlikte elektrik mühendisliğinde okuyan bir arkadaşımla dağcılık kulübünde tanıştım. Üniversitede dağcılık kulübünde dağlara gidiyordum. O hobimi devam ettirdim. Küçüklükten edindiğim hobimi. Orada tanıştık. Ondan sonra mezun olduktan sonra evlendik. Evlendikten sonra eşim sanayide çalışmaya başladı. Ben asistanlığa başladım. Asistan olarak ilk derse girdiğim günü çok iyi hatırlıyorum. Çünkü o gün aslında yani hani öğretim üyesi olmaya daha önce yani hani asistanlığım ama belki işte master yaptıktan sonra çıkar bir yerde çalışırım diye düşünüyordum. İlk derse girdim. İşte problem saati bir dersin. Problem saatine girdim. Tahtaya çıktım. Bütün öğrenciler hep beraber ıslık çalıp yuhalamaya başladılar beni. Çünkü yani benim bir alt dönemim. Yani beraber okumuşuz. Hatta bazı dersleri beraber almışız. Onlar o dersten kaldıkları için bir daha alıyorlar. Benim yakın yani arkadaşlarım gibi beni tanıyan kişiler asistan olarak karşılarında görünce bana işte in oradan filan ıslıklar şeyler filan. Tabii hepsi de erkek bu arada. Onu söylemeye gerek yok. Şimdi ben dedim ki şimdi ya şu anda hemen buradan ineceğim kapıyı çarpacağım. Asistanlıktan da istifa edeceğim. Ya da ben bunları susturacağım ve bu işe devam edeceğim. Neyse ondan sonra bir şekilde susturdum bunları. Ondan sonra bak bunlar sınavda çıkacak filan. Ha, şimdi size dinlemeyin ondan sonra sınavda ağlarsınız bunları dinlemezseniz falan gibi bir şeyler söyleyip falan susturdum onları. Neyse dersi yaptım, indim ve çok büyük zevk aldım. Ha ben bu işi yapabiliyorum, bu meslek bana göreymiş dedim.
Güzel bir hocam özel bir hikayeymiş gerçekten. O zaman doktora New York'a evliyken mi gittiniz hocam?
Evet evliyken ben yani asistan olarak başladım devam ediyorum. İşte eşimin hiç öyle bir fikri yok. O sanayide çalışıyor çok da memnun. Ondan sonra fakat işte bir iki sene geçti. O arada ben bir TÜBİTAK burs sınavına girdim. Burs kazandım doktora yurt dışında doktora yapmak için. Eşim de o sırada hani iki senedir filan şeyde sanayide çalıştıktan sonra özel sektörde çalıştıktan sonra insanlar ilk girdiklerinde çok hoşlarına gidiyor yüksek bir maaş filan. Zaten çok sıkılmıştı ondan. O da ben de doktora yapayım dedi. Ve ikimiz birlikte beraberce doktora yapmaya gittik. New York'ta doktora yaptık. Uzunca bir sürede orada oturduk. Doktora yıllarıma dair söyleyebileceğim işte doktora da Amerika'da 6 yıl kadar kaldık. Oradan en güzel anılarım, en sevdiğim şey yaptığım anılar. Orada da yani eşimle aynı hobilere sahip olduğumuz için, iyi arkadaş olduğumuz için orada o hobileri devam ettirdik. Appalachian Mountain Club denilen bir kulübümüz vardı. Bu Amerika'nın doğu kıyısı boyunca giden bir sıra dağlar var, Appalach Dağları. O dağlar üzerinde işte her küçük yerin, her işte büyük yerinde New York gibi kendi şeyleri vardır, kulüpleri vardır böyle doğa sporları kulüpleri. Böyle bir doğa sporları kulübüne üye olduk. Hem yürüyüşlere gittik hem de yeni bir hobi edindik. White Water Canoeing Kayaking denilen şey yani hani şöyle şey Eskimo kayağı gibi kayak. Ama şeyde böyle White Water dedikleri köpüklü su demek aslında White Water. Yani böyle biraz heyecanlı şelalelerden falan hani küçük şelalelerden atlamalı falan. O yıllarımız öyle geçti. Şimdi bana düşündüğüm zaman şey gibi geliyor, o insan başka birisi miydi acaba? Yani biz onları yaptık, çok heyecanlı şeyler yaptık, çok güzel gezilere gittik. Bütün Amerika'nın doğu kıyısı, Kanada'nın işte kanoculuk yapılan güzel yerleri, bütün oralara gidip oralarda doğa sporları yaptık. Bir taraftan da doktora yaptık, geri döndük Boğaziçi'ne.
Ve sonra kesintisiz Boğaziçi yolculuğu herhalde sizin için başlamış oldu hocam. Boğaziçi'nin sizin için anlamı, hayatınızdaki yeri, aslında şu ana kadar anlattıklarınızın her biri Boğaziçi'nin hayatınızdaki yeri ve anlamına dair sözlerdi ama uzun yıllardır rektör yardımcılığı da yapmış olduğunuz bir kurum, uzun yıllardır emek harcadığınız bir kurum, bugün yayının başında da konuştuğumuz gibi biraz zor, özel bir dönemden geçiyor. Neler anlatırsınız Boğaziçi ile ilgili?
Şimdi önce şeyi söyleyeyim, yani Boğaziçi Üniversitesi aslında Boğaziçi Üniversitesi olarak 1971'de kurulmuş. Daha önce küçük bir yüksekokul iken bir üniversite olarak devlete devrolduktan sonra 50 senelik bir geçmişi var. Biz o zaman tabii öğrenci olarak katıldığımız zaman bunun farkında değildik çok fazla yeni bir okul olduğunun. İnsan gençken yani seneler zaten o kadar şey gelmiyor. Önemli, tarihe de o kadar meraklı olmuyor. Yeni bir kurummuş. Benim yani biz öğrenci olarak 1980'de girdiğimizde 9 senelik yeni kurulmuş bir üniversite imiş ama tabii ki daha önceden uzun senelerden gelen bir geleneği devralmış ama o devraldığı geleneği yavaş yavaş geliştirerek bir küçük yüksekokuldan bir araştırma üniversitesine dönüşme sürecine benim Boğaziçi'nde olduğum yıllar denk geldi. Özellikle 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak katıldığım senede Boğaziçi Üniversitesi ilk defa rektör adayı belirleme seçimleri yaptı ve Cumhurbaşkanı ile gidip görüşerek bunun kanunlaşmasına da önce oldu. Yani Üstün Erbüder, o zaman seçilen rektörümüz, Türkiye'de üniversite 1980 darbesinden sonra işte YÖK'ün kurulmasından sonra tepeden atanma usulünün getirilmesinden sonra bunun ilk değiştirilmesi Boğaziçi Üniversitesi sayesinde olmuş. Öyle bir döneme denk geldi benim öğretim üyeliğim. Ve son derece demokratik, belli demokratik yönetişim geleneği olan bir üniversiteye geldim. Üstün Erbüder işte o sene seçilmiş olan rektörümüz. 8 yıl boyunca da meslek yaşamının ilk 8 yılında o rektördü. Yani bir yeni girmiş bir öğretim üyesi olarak Üstün Hoca ile pek çok konuda itirazlar etmek, işte onunla tartışmak, yaptıklarını beğenmeyip eleştiren yazılar yazmak, bunlar normal yaptığımız işlerdi. Boğaziçi Üniversitesi o bakımdan son derece demokratik bir ortamdı. Şimdi öğrencilerimizin kullandığı bu itiraz, serbestçe söz fikrini söyleme kültürü üniversitenin o zamanlardan içindeydi. Üstün Hoca'nın döneminde olan diğer bir şey, üniversitenin yeni bir misyon, araştırma üniversitesi olma misyonuna benimsediği yıllardı. Ben de seneler içinde İkinci bir şey, üçüncü bir şey diyeyim. Yani hani hem demokratik bir ortam, işte araştırma üniversitesi olma misyonu. Üçüncüsü de ilk girdiğimde mühendislik fakültesinin dekanı Zeynep İlsen Önsan hocamız, bir kadın dekan vardı. Ve bu da hani Türkiye için öncü bir şey. Daha sonra pek çok Ayşe Soysal hocamız Fen Edebiyat Fakültesi dekanı olarak görev aldı. Sonradan rektör oldu. Kadın dekanlar, rektörler, bölüm başkanları ile birlikte çalıştım. Tabii ki Gülay Barbarosoğlu ile çalıştım. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü müdürü iken beraber projeler yaptık. Daha sonra Gülay Hanım, Gülay Barbarosoğlu rektör olduktan sonra bana kendisiyle rektör yardımcısı olarak çalışmamı teklif etti ve onunla birlikte 4 yıl çalıştım. Bundan da çok zevk aldım. Çok birlikte çok güzel şeyler yaptım. İçinde olduğum yönetim kurulu, üniversite yönetim kurulu 2 erkek, 8 kadın gibi toplanıyorduk. Yani Boğaziçi Üniversitesi kadınların yönettiği, yani öğretim üyelerinin yarısının kadın olmasından başka yöneticiler arasında kadınların çoğunlukta olduğu bir üniversiteydi. Dolayısıyla çok severek, benimseyerek çalıştığım bir üniversiteydi. Onun için şimdiki olanları hiçbir şekilde tasvip etmemiz ve kabullenmemiz söz konusu değil. Kabullenmiyoruz ve bunun eski haline dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
Hocam, biraz araştırma konularınız, çalışma konularınızdan bahsetmek isterim, paylaşmak isterim izleyicilerimizle. İnsan bilgisayar etkileşimi için jest tanıma, işaret dili tanıma, biyometri, 2D ve 3D yüz tanıma, el damarı tanıma, aktivite analizi, insan izleme, eylem algılama, renkli görüntülerin nicelenmesi ve titreme. Temel çalışma başlıklarınız, konu başlıklarınız herhalde hocam. Sizin için önemli, değerli dediğiniz makale, araştırma konusu var mıdır hocam?
En son dönem, yani bir takım işler daha önce yaptığımız işler, bu nicemleme işleri, bunlar daha evvel yaptığım işler. Şu anda en son üstünde çalıştığım alan işaret dili tanıma. Genelde bu işler, hani akademisyenler biraz daha zor iş, zor problemler üzerine çalışmayı sever. Zor bir problem işaret dili tanıma. Daha henüz çözülmemiş bir problem. Onun için onun üzerinde işte her elde ettiğiniz bir ufak başarım bir iş oluyor, ayrı bir hedef oluyor. Onun üzerine çalışıyorum. Yani geçmişte öğrencilerimle mesela el jestleriyle insan bilgisayar etkileşimi üzerine, yani elle yapılan bir hareketle bilgisayarı kontrol edebilme üzerine çalıştık. İşaret dili tabii bundan biraz daha kompleks, yine el işaretleri söz konusu olsa da hem hızlı hızlı yapılıyor, hem işte hem yüz ifadeleriyle birlikte yapılıyor, vücudun neresinde yapıldığı fark yaratıyor ve bir dil olduğu için değişik diyalektleri var, herkes biraz farklı yapıyor. Yani pek çok zor tarafı var. Bir araştırma grubumuz var. Bizim üniversitede hem bilgisayar mühendisliğinde hem elektrik mühendisliğinde bu alanda çalışan hocalarımız var. Hem de dil bilim bölümümüz bu konuda çalışıyor. Dil bilim bölümünde Türk işaret dilinin yapısını, işte dil yapılarını anlamaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Onlarla ortak gruplarımız var. Yani bu şekilde şey olması da çok zevkli. Bir fen mühendislik alanının sosyal bilim alanlarıyla bir araya gelmesi de çok hoş. Benim o tür çalışmalar da çok hoşuma gidiyor.
Hocam, aslında erkeklerin çok yoğunlukta olduğu, hatta bölümde zaten tek kadın olduğunuzu söylediniz. Bir alanda ve akademide kadın olmak nasıl bir his, nasıl tarif edersin?
Şu anda öyle değil. Yani bilgisayar mühendisliği bölümünde de, daha önce okuduğum elektrik mühendisliği bölümünde de pek çok kadın hoca var, öğrenci de var. Üniversitede, Boğaziçi Üniversitesi'de kadınların çalışmasına, işte okuması, yani eşit vatandaşlar, yurttaşlar, öğrenciler, öğretim üyeleri olarak yer almasına çok açık bir yer. Ancak işte dediğim gibi son zamanlarda bu alanda çok büyük kayıplar yaşadık. Bu kayıplar aslında bütün ülke çapında yaşadığımız kayıplar. Şeyde de bütün ülkede çok daha kötü kayıplar yaşanıyor ama Boğaziçi'nde de örneğin kadın öğrencilerin problemlerini çözmek, tacizi önlemek için kurulmuş yapılarımız vardı. Yeni yönetim bu yapıları yıktı, yok etti. Orada çalışanlarımızı işten çıkardı, ofisi işlevsiz hale getirdi. Şu anda zaten hani tamamen bambaşka bir kültür, bambaşka bir tamamen erkek bir yönetim altındayız. Bunun bize dışarıdan bu şekilde empoze edilen bir şeyin burada tutmayacağını düşünüyorum. Değiştirmek için elimizden yani bu kadınlara açık, kadınları içine alan, şey yapan, yükselten yapıları tekrar kuracağımızı düşünüyorum.
Hocam, sizin için Ekşi Sözlük'te 2010'da girilmiş bir entry var. Diyor ki, konusuna çok hakim, öğrencilerini anlamaya çalışan ve onlara değer veren, eşine az rastlanır bir hoca. Bilgisayar mühendisliğine yeni başkan oldu. Hayırlı da olmuş kanımca. Daha ilk haftadan bölümü bir araya getirip sorunları dinlemek için ve bölümü daha iyi bir yere taşımak için her cuma çay saati uygulamasını başlattı. Enerjisinin ve neşesinin bitmemesini umuyorum demiş. Sizinle ilgili ne kadar güzel sözler. Bunlar. Hocam, yayının başına bahsettiğiniz hobilerinizi devam ettiriyor musunuz? Neler yapıyorsunuz boş zamanlarınızda?
Şöyle çok ettiremiyorum tabii ki ama mümkün olduğunca trekking hala şey bir hobim. Yürüyüşlere gitmeyi çok seviyorum. Yapabildiğim kadar yapıyorum. Bir dönem Boğaz'da faaliyet gösteren Boğaziçi Deniz Kayakçıları diye bir grup var. Onlara katıldık. Boğaz'da da deniz kayağı kürek çektik. O da çok zevkliydi. O da çok hoş. Yani Boğaz'da kürek çekiyor olmak çok güzel. Altınızdan balık sürüleri geçiyor mesela. Yani hani suya o kadar yakın olduğunuz zaman onu görebiliyorsunuz. Onları sürdürmeye çalışıyorum. Yürüyüş çok şey bir spor. Yani insanın ileri yaşlarında da yapabildiği bir spor. Şimdi yani şey falan da yapabiliyorum hala, yani ileri yaş dediysem, yani ileride yapamam belki de, yürüyüş her zaman yapılır, onu demek istedim. Yani şu anda kayak falan da yapıyorum, yani o kadar yaşlı değilim ama yani ileride inşallah yürüyüşle mutlaka devam edeceğim. Çünkü yani yurt dışında falan gittiğiniz zaman görüyorsunuz, çok ileri yaşta insanlar bu sporları yapmaya devam ediyorlar. 80 yaşında insanlar görüyorsunuz, bisiklete biniyorlar, yürüyüş, bayağı dağcılık yapıyorlar. Ben de yapmayı istiyorum.
Hocam, çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nden değerli bir hocamızı ağırladık bugün bir kadın programında. Bilgisayar mühendisi öğretim üyesi Profesör Doktor Lale Akarun'un hayat hikayesini dinledik. Bir Lale Akarun nasıl oluyormuş, hangi yollardan, ne tür yolculuklardan geçip bugünlere geliyormuş, biraz anlamaya, öğrenmeye çalıştık. Siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.